الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وما توفيقي ولا اعتصامي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له الذي لا أحصي ثناء عليه كما أثنى على نفسه عز جاره وجل ثناؤه ولا يهزم جنده ولا يخلف وعده ولا إله غيره وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله السابق إلى لنا من نوره ورحمة للعالمين ظهوره صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأولاده وأزواجه وأصحابه وأتباعه وأحفاده أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تعالى وأطيعوه، فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الهاشمي الكريم. Muhterem Müslümanlar, Müslümanların yolu sırat-ı müstakim. Sırat-ı müstakim cennetin yolu. Sırat-ı müstakim Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın bütün enbiyadan sonra çiğnediği büyük şehra. Sırat-ı müstakimle matluba maksuda ulaşılır. Sırat-ı müstakimle cennete girilir ve cemalullah müşahede edilir. Sırat-ı müstakimden inhirafa, ifrat ve tefrit diyoruz. Altında kalan da, üstüne çıkan da sırat-ı müstakimden ayrılmış, Allah yolundan ayrılmış, Resul-i Ekrem'in çiğnediği şehrahtan ayrılmış, meleklerin tahşidatı altında bulunan emin bir yoldan ayrılmış, sapıklığa düşmüş demektir. Ehemmiyeti o kadar büyüktür ki Allah Celle Celaluhu günde kıldığımız namazların her rekatında sırat-ı müstakimi dilemeyi bir vecibe, bir sünnet olarak bize tahmir buyurmuşlar, teklif buyurmuşlardır. Sırat-ı müstakim bütün bir hayatın nabzı halinde atmaktadır. Ve sırat-ı müstakim inhiraf edildiği zaman, nice sırat-ı müstakimden inhiraf edenler vardır ki inhiraf ettiklerini bilmezler. İnsanın ne ahiret hesabına yaptığı şeylerin, ne de dünya hesabına yaptığı şeylerin hayır getirmesi asla beklenilemez. Aziz Müslümanlar, ahlak-ı aliyenin menfi yönünden sırat-ı müstakimin manasını size intikal ettiriyordum. İnsanlar sözleriyle, davranışlarıyla doğru yola nasıl tercüman olacak, doğru yolu nasıl aksettirecek ve Allah'ın yeryüzünde halifesi olan insan bu suretle nasıl ahlak-ı âliye-i İslamiye'yi temsil edecek? Mümin, sırat-ı müstakimin insanı mümin, davranışlarında ve sözlerinde doğrunun temsilcisidir. Bütün beyanları onun doğru olacaktır. Ve kizden, yalandan tevakki edecektir. Zira kizbi Kur'an-ı Mucizül Beyan kafirlerin sıfatı olarak anlatmaktan ve Resul-i Ekrem'in nurlu beyanları içinden münafıklığa ait sıfatlardan üçte birisi veya dörtte birisi olarak anlatılmakta, tavsif edilmektedir. Yalan Allah'a karşı bir yalandır. Yalan kainata karşı Allah'ın varlığına delalet eden şeyleri inkar ise kainata karşı bir yalandır. Yalan Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiği esasata karşı bir yalandır. Ve yalan affedilmez bir günahtır ki Allah Resulü o fücura çeker götürür. Zira bütün menhiyatın altında yalan vardır. Sözde yalan, davranışta yalan, kanaatte yalan, verilen vaizden dönmekte hulful vaizde yalan, insanı nifakın içine sokan çok mühim bir faktördür. Onun için Allah Resulü en sayı hadis-i şeriflerinden ayetül münafıkı selat اِذَا حَدَّثَ كَذَابُ وَاِذَا وَعَدَ اَخْلَفْ وَاِذَا اَتُ مِنَ خَانٍ Bunların üçü de hadizatında yalan. اِذَا حَدَّثَ كَذَابُ konuştuğu zaman ağzının yalanını ifade eder. Ağzıyla yalan söyler. Ağzıyla hilaf-ı vaki beyanda bulunur. وَاِذَا وَعَدَ اَخْلَفْ söz verdiği zaman sözünden döner. Bu defa da adamı aldatmış olur, davranışında bir yalan meydana getirmiş olur. وَاِذَا تُمِنَ خَانٍ kendisine bir şey emanet edildiği zaman, tevdi edildiği zaman, bu defa da içten, kalbinden emanete karşı hıyanet eder. Fakat hepsinin temelinde başlayan korkunç bir yalan yatmaktadır. Ve yalan, doğru beyan karşısında sırat-ı müstakimden bir ifrat ifadesidir. Bir sapıklıktır, bir inhiraftır. Hazreti Muhammed çizgisinden sallallahu aleyhi ve sellem aşağıya düşmektir. Fakat bir yerde de şu vardır. Bütün doğruları ağızdan dolan bir tüfek gibi hepsini birdenbire bağışlayın püskürmek. Hepsini birden konuşmak. İşte bu da bir tefrittir. Bu mevzuda bu da bir tefrittir. Kizbin tefritidir. İnsan doğru konuşacak. Her konuştuğu doğru olacak. Fakat yeryüzünde ne kadar doğru varsa onların hepsini konuşmakla mükellef değildir. İşte bu da sırat-ı müstakimdir. Kâb İbni Malik doğru konuşuyor, kurtuluşa eriyordum. Orada doğru konuşmak gerekiyordum. Ebu Lübabe ise doğruyu konuşuyor, zincire vurulmaya istihkak kazanıyordum. Hatip bin Belta'a doğruyu konuşuyor, zincire vuruluyordum. Yerinde doğruyu konuşacak ve yerinde de doğrudan sükut edeceksin. Her konuştuğun doğru olacak fakat her doğruyu konuşmayacaksın. Mücahid'in takınması gereken ahlak-ı âliye adına mümtaz sıfatlardan bir tanesidir. Kâb İbni Malik der ki evvel ve ahir kurtuluşuma medar olan şey doğru konuşmam oldu. Bunu size değişik yönleriyle başka zamanlarda intikal ettirdim. Ariz ve amik intikal ettirmeyi düşünmüyorum. Sadece meselemize ışık tutacak hususuna parmak basmak istiyorum. Tebuk'a iştirak etmemiştim. Yaz demiş, sıcak demiş, bağ bozumu meyve demiş, yumuşak döşek demiş, yarın giderim demiş, bugünü yarına komuş derken yarında varamamış, Allah Resulü gitmiş gelmiş, bu da kayıp ve kasir kendi hesabı içinde. Kolu kanadı kırık Resulullah'ın huzuruna çıkmıştır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, kendisine niçin Tebuk'a iştirak etmedin dediği zaman, aklından belki yalan söylemek geçti. Ennecatü fissıdk hakikatine sadık kaldı, doğru söyledim. Doğru söylenilmesi gereken bir yerdim. Doğruluğu Allah nigahbandım. Ve Resul-i Ekrem'de o doğruyu söyleyen simanın doğru söylediğine aşina bulunuyordum. Doğruluk onu kurtaracaktım. Hiçbir mazeretim yoktu ya Resulallah. Bugün dedim, yarın dedim. Bana tereddüt eden vazifeyi yapmadım. Bugünü yarına koydum, yarını öbür güne koydum. Derken geriye kalmış olduğuma şahit oldum. Ve gelemedim, hiçbir mazeretim yoktum. Allah Resulü git evine dedi, affına ferman çıkacağına kadar intizar et. Fazla değil, 50 gün kadar beklemiştim. Her lahzası, her dakikası cehennemden gelmiş, zakkumları içiyor gibi ciğerlerini parçalayacak 50 günlük bir zaman. Siz onu Kâb İbni Malik'e sorarsanız, bin sene cehennemde kalmış gibi ıstırap çektim. Ağustos sıcağı, bağ bozumu ailenin yanında kalma çok hafif şeylerdi bunlar. Ah keşke gitseydim, iştirak etseydim, beraber bulunsaydım ve dönüp geriye gelseydim diyordu ama iş işten geçmişti. Doğru söylüyordum. Mazeretim yoktu, gelemedim. 50 gün sonra beraatına ferman çıkmıştım. Sema affını imzalamıştım. Ve Kâb ibn-i Malik'in etekleri cevherlerle dolu huzur-u risalet fenahiye gelmiştim. Sahabe-i kiramdan Hazreti Talha kalkıp kucaklayınca her şeyden arınmış gibi kendisini hissediyordum. Ve Resul-i Ekrem kendisini tebrik edince kendi o andaki duygusunu bize şöyle anlatır. Ben hayatımda iki defa ciddi sevindim. Birisi Medine çocuklarının seniyeyi vedadan aşıp da Medine'ye gelen Resul-i Ekrem'i istikbal etmek için فَلَعَلْ بَدْرُ عَلَيْنَا مِنْ سَنِيَّاتِ الْوَدَى sözleri arasında Resul-i Ekrem'in Medine'ye teşrif ettiği gün idi. Yani o günle cennet karşıma çıksaydı yan yana. O günü tercih ederdim. Manasında benim içimde bir sevinç hasıl etmiştim. İkinci sevincime mezar olan günde Allah'ın semadan affımı imzaladığı gün olmuştum. 50 günlük ıstırabın sona erdiği gün olmuştum. Ve ben evvel ve ahir sıdkımın mükafatını görüyordum. Zira benimle iştirak etmeyen niceleri vardı ki yalan söylemişlerdim. Kalkıp gitmişlerdim. Ama Hüzeyfe'nin kulağına Resul-i Ekrem bunlar münafıktır demiştim. Ebedi cehennemlerine imza atmıştı onların. Ebu Lübabe de doğru söyledi. Resul-i Ekrem Mekke-i Mükerreme'nin fethine hazırlanıyordu. Fethi hazırlanırken bütün taktiğini, harp stratejisini gizli tutardı. O onun erkanı harpliğine ait yönüdür, çok derindir ve uzun konuşmak ister. Mevzumla alakalı yönünü anlatacağım. Sahabi der ki Resul-i Ekrem bir sefere çıkarken daima hedefini gizli tutardı. Saklardı, ne tarafa gideceği belli olmazdı. Mekke'nin fethine giderken de öyle gidiyordu. Kimse nereye gittiğini bilemiyordu. Belki Cirane istikametinde gidiyordum. Taif'e çıkmış gibi gidiyordum. Birdenbire Mekke'ye bir konak mesafe kalınca, Mekkeli onun yakacağı ateşi göreceği mevziye gelince, ateşlerini yaktı ve orada konakladım. Ama onun bu stratejisine vakıf olan Hatip bin Belta'a, Bedir ashabından, ismini okurken teberrüken okuyor, ve isminin ziyaneti altına giriyor ellerimizi onun altında. Rabbimizi açıyor ve dua ediyoruz. Büyük bir sahabiydi. Hatip bin Belta Resul-i Ekrem'in Mekke-i Mükerreme-i Fethi hareketini Mekkelilere haber vermiştim. Doğruyu söylemiştim. Yalan mı söyleyeyim demiştim. Mekkeli bana sorarsa bunu doğru söyleyeceğim demiştim. Mektup yazmış Mekke'ye göndermiştim. Ve Cibril haber verdim. Hazreti Ali ve Miktat derdest yakaladı kadını getirdiler. Saçlarının arasından nameyi çıkardılar. Namenin altında Hatip bin Belsa'nın imzası vardı. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şu tarihte Medine'den hareket ettim. Şu kadar gün sonra Mekke-i Mükerreme'ye gelecektir diyordum. Ona göre haberiniz olsun diyordum. Namenin okunduğunu gören Hazreti Ömer kılıcını çıkardı. Dani adrib ve unuki ya Resulallah. Bırak beni şu münafıkın boynunu vurayım diyordum. Mehlen ya Ömer dedim. Biraz nehir ver ya Ömer diyordum. Hatip bin Belsa'da dizler üzerine doğruldu ve şöyle dedim. Bana bir mehir verin anlasayım ya Resulallah. Mekke-i Mükerreme-i Fethe gidiyorsunuz. Çoluk çocuğum evladı iyalim var. Başka kardeşlerimizin burada akrabaları, orada akrabaları, yakınları, destekleri, zahirleri var. Bense sahipsi tek başıma bir insanım. Orada çoluk çocuğumu koruyacak kimsem yoktur. Ben böyle bir ihbarda bulundum ki, sen nasıl olsa orayı fethedeceksin. Benim çoluk çocuğumu da onlar himaye etsinler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Hatip doğru söylüyor. Doğru söylüyor ama bu söylediği doğru değildi. Doğru olsaydı o namenin Mekke'ye gitmesine Allah müsaade ederdim. Cibril haber vermezdim. Ve Resul-i Ekrem de bu mevzuda dargınlık ve kırgınlık ishar etmezdim. Ömer öfkelenmezdim. Yer var ki doğruyu söyleyeceksin. Yerde var ki doğruyu söylemeyeceksin. Her söylediğin doğru olacak. Fakat bütün doğruları söyleme kararında olmayacaksın. İşte bu sırat-ı müstakimdir. Mücahit doğru söyleyecek. Her söylediği behemaz doğru olacak. Fakat Kur'an'da anlatılan bütün doğruları ille sokağa dökeceğim. Ayak altına dökeceğim o Kur'an'a karşı saygısızlık ve kendini direğe bağlamaya mahkum etme demektir. Bu sırat-ı müstakimin ifadesidir. Her yerde her mahfilde önüne geldiği gibi doğruya tercüman olma ve meseleyi ayağa düşürmem. Hatta bahsettiği doğrulara fiilen ve kalben zıt hareket ve davranışlar içinde bulunmam. Bir nifak alametidir. Bir iki yüzlülüktür. Bir Hatip bin Belta'a muvakkaten yaptı. İslam davasına ihanettir. Hazreti Muhammed davasına ihanettir. Sokakta şurada burada, sokak çocuklarının yaptığı gibi İslam'ın ulvi duygu ve düşüncelerini hatta bağışlayın hela kapılarının arkalarına kadar yazmaya gitmek bir nifak alameti ve büyük İslam davasına büyük ihanetin ifadesidir. Her söylediğin doğru olacak. Fakat her doğruyu söylemek hakkın değildir. Yerinde doğru söyleyeceksin sahabi sana misalin. Ve yerinde de doğruya karşı dilini yutacaksın. Sana kafir ve facir sorsalar kim? Fantomların bulunduğu yer neresidir? Doğru mu söyleyeceksin orada? Orada doğru söylemek bu millete ihanetle hiyanettir. Kendi namus ve ırzını çiğneme kapısını açmaktır. Bu mevzuyla alakalı stratejiyi götürüp komünistin, Marksistin, Leninistin eline mi vereceksin? Bu İslam davasına, bu vatan ve bu millet davasına emsali ve eşi görülmedik bir hıyanettir. Binaenaleyh, İslam ve Kur'an adına mücahede eden bütün müminler, kanı en hızlı deveranını yaşadığı devirden, onları baskı altına almış bulunduğu bütün gençler, konuşurken doğruyu konuşacaklar. Fakat mesele sırat-ı müstakiminin, ihtina sırat-ı müstakim bezmine sadakatin ifadesi olabilmesi için bir kısım doğruları söylemeyecek, başkalarını tahrik etmeyecekler. Bu Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Rabbim basiret ve anlayış ihsan eylesin. Dünyanın canavarlığı karşısında, tecavüz ve tasalluta geçme niyeti karşısında, bunları hiçe sayarcasına bir kısım ağzı süt kokan çoluk çocuğun İslam davası adına sokağa dökülmesi, Hazreti Muhammed'in stratejisinin teşrihini yapmaları, her şeye herkese aşina ve nigahban kılmaları, eşi emsali görülmedik bir hıyanettir ve denaettir, bir kere daha tekrar etmiş olayım. Mümin basiretli olur, mümin müteyakkız olur. Mümin sırat-ı müstakimin erkanına riayet eder ve mümin dış mihrakların içimizde oynattığı kuklaların arkasından gitmez. Hazreti Muhammed bezmine elest der, o bezme girmeye çalışır. Rabbim bizi iman davası içinden daire-i İslamiye'de daim ve kaim eylesin. Bizi sırat-ı müstakime hidayet eylesin. Hazreti Muhammed'in yolundan bir an bir lahza ayırmasın. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ela inne ahsenel kelam ebla'n nizam. Selam Müslümanlar. Huzurlu cemaat, emniyet vaat eden bir cemaat, ahlak-ı aliye ile mütehallik olan cemaattir. Cemaatimizde Kur'an adına gördüğümüz bu türlü arızalar aynı zamanda huzuru da alıp götürücü, itminanı da alıp götürücü, saadeti de alıp götürücü, emniyeti de alıp götürücü mahiyettedir. Evvela cemiyetimizin bir kısım ahlak adına eracikten temizlenmesi, Cenab-ı Hakk'ın övdüğü, methettiği ve Kur'an ile bize ferman ettiği ahlak ile mütehallik olması lazımdır. Bu ahlakla mütehallik bir cemaat, yerde gökteki cemaatin misalidir. Ve Allah'ın yeryüzünde matmahı nazarıdır. Allah kainat nizamını o cemaat için devam ettirir. Ve böyle bir cemaat yok olduğu zaman kainatın, semaların ve arzında manası kalmayacağından ötürü Allah yıkar Celle Celaluhu. Binaenaleyh evvela her ferde düşen vazife, böylesine salih bir cemaati meydana getirmek, bu salih cemaati nesketmek, böyle bir cemaata sahip olmak, bu mevzuda ciddi gayret içinde bulunmak, etrafımızdaki arızaları gidermek suretiyle, cemaatimizde bu anlayışı meydana getirmek suretiyle, bu sıhhatli cemaati örmeye, nesketmeye çalışacağız. Bu bize ait vazifenin bir yönüdür. Bu vazifeyi yaparken başkalarının kusurlarıyla uğraşmak, başkalarının kusurlarını serrişte etmek, kusurlarını halkın arasında faş etmek, vazife yapma esnasında bu bizim ifratımızın ifadesidir. İnsanımıza karşı vazife behamhal yapılacaktır. Her fert kendi insanına karşı bu türlü vazifeyi yapmakla mükelleftir. Ve fakat bu vazifeyi yaparken aynı zamanda başkalarının ırzıyla, namusuyla, haysiyetiyle oynamamakla da mükelleftir. Onları kendi ırzı, haysiyeti ve namusu gibi hassasiyetle korumakla da mükelleftir. Bu da meselenin diğer yönüdür. İşte bu anlayış içinden kusurların ortaya çıkmamasına dikkat ederek, şahısların mahcup olmamasına dikkat ederek, ırz ve haysiyet meselesinin paymal olmamasına dikkat ederek, Müslümanlığın haysiyetini ve Müslüman cemaatin haysiyetini korumakla mükellefiz. Buna sırat-ı müstakim ifadesi diyoruz. Bu istikamette bir anlayış diyoruz. Vazife ve hemhal yapılacak ama Müslümanların gizli ahvali didiştirilmeyecek ve vazifeden de dur olmayacak müminler. Seyyidina Hazreti Ömer Şam'a Ebu Cendel'e mektup yazıyor. Ebu Cendel'in bir kısım şeyler karıştırdığı şayiası kulağına geliyor. Bir mümine düşen vazife ilk defa Hazreti Ömer gibi bu işi bir dinlemek. Var mı arkası geliyor mu hakikaten bu dedikodu bahis mevzu mu? Ve evvela dinledi herkesi dinlediği gibi. Sa'd ibn-i Ebi Vakkas'ı şikayet edenleri de dinlemiştim. Selman-ı Faris'ten şikayet getirenleri de dinlemiştim. Amir İbn-i Said'i şikayet edenleri de dinlemişti, Ebu Cendel'den şikayet getirenleri de dinledi. Baktı ki şikayette madde ediyor, bir iki daha oldum. Ona meseleyi faş etmeyecek şekilde şu şekilde bir name yazdım. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim, inna vel kitabil mübin. Hamim, tenzilül kitabi minallahil azizil alim. غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول صدق الله العظيم. Başka bir şey de yazmadım. Amin. O tenzili kitaba, kitabın indirilmesine kasem ediyor. Onu indiren Hazreti Allah gafirül zemb, günahları mağfiret edendir. Kabili tevb, tevbeleri de kabul buyurandır. Şedidül ikab, azabı da çok şiddetlidir diye bir mektup yazdım. Sen şunu irtikap etmişsin, bunu işlemişsin demedin. Arkadan gelenlere sordu, dediler ki ya Ömer, ne olduğunu bilemiyoruz. Falan haftadan sonra bıçakla kesiniyor gibi huyundan kesiniverdi. Hazreti Ömer hassas hareket ediyordu. Onu bu hassasiyete sevk eden bir faktör vardı. Ben esas ona dikkatinizi çekeceğim. Meseleyi faş etmeden meseleyi önlemem. İstikamete meseleyi faş etmeden hizmet etmem. Bir gün yanındaki Nedim'iyle veya bir sahabiyle gezerken, Badiye'de kulübeci içinde, üzüm müsaresi mi içer, ne biz mi içer, koruk mu içer, yoksa hakikaten nefsine mağlup olmuş, o gece nefsine mağlup olmuş da şarap mı içer birisini görür. Gözüne kapının arasından iliştiği için hemen kapıdan içeriye dalıverir. Adam karşısında halife-i ruh-i zemini görünce, hele Hazreti Ömer gibi cemalin ve celalin kendisinden müştereken tecelli ettiği bir zatı görünce mehabet ve mehabet karşısında iki büklüm olur. Hazreti Ömer nedir senin bu halindir? O da canını dişine takar, ona der ki ya Ömer, ya nedir senin bu halin? Müminlerin avaratını gözetliyorsun. Kur'an diyor ki vela tecessesu, tecessüs yapmayın, caşıtlık etmeyin. Halkın gizli şeylerini gözetlemeyin, sen benim evimin içine giriyorsun. Sahabi diyor ki Ömer ellerini başına koydu, kendine veyl okuyarak mescide geldi.
durmadan ağlıyor, ya Ömer ne yaptın diyordu sen. Müminlerin kusurlarını araştırdın, ne yaptın diyordum. Mescide kapandı ve kimseye bir şey söylemedim. Ertesi gün o adam mescide geldim. Bağır kasaplarda duruyordu. Uzun boylu Ömer kendisini görecek, çağıracak, halk arasında haşlayacak, ayıbını söyleyecek diyordu, kopuyordum. Mescitten içeriye girer girmez belki orada ayaklarının bağı çözüldü de çöküverdim. Ve Seyyidine Hazreti Ömer işaret etti ona. Aradan ne kadar zaman geçtik bilmiyoruz. Yanına çağırdı, kulağına eğildi, şöyle dedim. Allah'a yemin ederim ki seni gördüğüm o manzarayı vallahi kimseye haber vermedim. O da getir kulağını, ben de sana bir şey diyeyim. Ben de Allah'a yemin ederim ki sen beni gördüğün o dakikadan itibaren o zıkkımı ağzıma koymadım diyordu. Fenalıklar böylesine önleniyor. Sıhhatlı bir cemaat böylesine nesçediliyor ve örülüyor. Fakat bu arada sürçmüş ve düşmüş selleye maruz kalmış Müslümanın haysiyetinin korunmasına da dikkat ediliyordu. İşte bu sırat-ı müstakimin ifadesiydi. Dine davet edenlere, dini mübin İslam'a çağrıda bulunanlara, Kur'an-ı hayatı insanlara tavsiye edenlere, sahabinin yaşadığı bu hususu gösteriyorum. İşte sırat-ı müstakim anlayışı budur. İnsanların iç çamaşırlarını teşhir etmek değil, gizli yerlerde işledikleri günahları anlatmak değil ve bir Müslümanın baş aşağı yıkılmasıyla iftihar etmek, övünmek, çok iyi oldu, düştü demek ve bununla sevinmek değil, zira bu namertliktir. Bir Müslüman, Müslümana yakışır keyfiyet şudur. Mümin kardeşinin düştüğünü duyunca, günah işlediğini duyunca onu setretmeye çalışacak. Hemen onu korumaya geçecektir. Taberani bize şunu naklediyor. Men radde an ırzı ahihi bil gaybim. Kâne alallâhi hakkan en yeruddehu an ırzıhi yevmel kıyâmen. Bir kimse mümin kardeşinin ırzını burada korursam, göğsünü gerer hayır o işi yapmamış dersem, Cenab-ı Hak ırzın korunması lazım geldi o günden, onun ırzını ve namusunu muhafaza edecek, ayıplarını setredecek, onu rezil ve rüsvay etmeyecektir buyuruyor. Mümine düşen vazife odur. Kusuru gördüğü zaman birkaç defa gözünü silecek. Doğru işliyor mu diyecek. Ve hakikaten gözüyle gördüğü gibi ise şayet Allah'ın bu kardeşimizin düştüğü şeye beni düşürme deyip dua ve istiğfarda bulunacak. Aziz Müslümanlar, sudan havadan daha çok Kur'an'ın ahlakımız adına bize telkin ettiği şeylere ihtiyacımız vardır günümüzde. Kur'an'ın bize tavsiye buyurduğu, Kur'an'ın bize teklif ettiği ahlakı ve anlayışı yaşamadıktan sonra eski bir bezi dikerken mutfasın kopardığımız gibi yarayı ve yamayı genişlettiğimiz gibi içtimai hayatta sadece yarayı ve yamayı genişletmiş olacağız. Memleketimizin sinesinde kaktüs gibi yetişen bir şirzimeyi kalil, aziz ve necip bir milletin haysiyetiyle ve kaderiyle oynamaktadır. Bunun karşısında kuvvetli ve güçlü bir alternatif olsaydı olmazdı bu. Demek ki bunların karşısında güçlü bir alternatiften bahsetmek mümkün değildir. Demek ki Müslümanlar birbirlerini yemekle meşgul. Demek ki Müslümanlar birbirlerini didiştirmekle meşgul. Müslüman kendi davasının muhabbetiyle yaşasın. Onu neşre kendisini versin. O yola sardırsın. Allah'ın tevfik ve inayetiyle yüzü yerde kalmayacak. Onuru muhafaza edilecek. Gururu muhafaza edilecek. Ve azizler zümresi arasına iltihak edecektir. Rabbim bizi azizler arasına ilhak buyursun. Onlarla payidar eylesin. İçimizde bizi kemiren bu dedikoduyu, bu güftüguyu en yakın zamanda bertaraf eylesin. Kendi bu mevzudaki icraat-ı tüphaniyesini bize anlatırken اَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِ وَاَتَسِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَذْكُرُوا نَعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ اَعْدَاءً فَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَاَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَةِ اِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَاَنْقَذَكُمْ مِنْهَا صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ O Allah ki siz bir uçurumun kenarındayken kalplerinizi telif ettim. O telif etmeseydi siz bir araya gelemezdiniz. O birleştirmeseydi birleşemezdiniz. O sizi millet yapmasaydı millet olamazdınız. O haysiyetinizi korumasaydı koruyamazdınız. Haysiyetinizin kırıldı, ufkunuzun karardı, nasiyetinizin sarardı. Şu günümüzde Rabbim yeniden kalplerimizi telif buyursun. Öylece bizi aziz eylesin. Ela inna ahsenel kelami ve eblağın nizam. Kelamullahil melikil azizil allam. Kema kalallahu tebareke ve teala fil kelam. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ
Değerli Müslümanlar, insan bir kere geldiği bu dünyada Cenab-ı Hakk'ın kendisine ihsan ettiği her şeyi azami tasarruf prensibi içinde en iyi şekilde nemalandırmak için, en çok semere almak için, ahiret hesabına en verimli kılmak için gönderilmiş bir memur, bir muvazzaftır. Dünyayı akıllıca değerlendiren insanlar, Rabbin vaat ettiği dünya saadetine de mazhar oldukları gibi bilhassa ahiret saadetine mazhar olur, ebediyen mesut yaşarlar. Bir kere dünyaya gelen insan hiçbir davranışının boşa gitmemesine, her hareketinin hayır hesabına geçmesine dikkat eder ki bunu dini mübin İslam tanzim eder. Yerinde, mevsiminde bu mevzuda söylenmesi lazım gelen şeyleri intikal ettirdim, geriye dönmek istemiyorum. Her davranışımızda ahiret hesabına bir şey kazanmayı hedef alıyorsak akıllıca davranıyoruz. Dünyamızın da teminatı olan, dünya huzur ve saadetinin de teminatı, temel taşı olan bu müstakim davranışlar ahiret saadetinin esasıdır. Dünyada ahiret hesabına tohumdur, tarladır, mahsuldür. Sözlerimizi sarf ederken, söz söylerken, konuşurken, beyanda bulunurken, ahiret hesabına bundan nasıl semere alırız, aklı başında mümin onu düşünecek. Ağzımızdan çıkan bu sözle biz ahiret hesabına bir şey kazanmış olalım. Cennet semerelerinden bir semere olsun, cennet ırmaklarından bir ırmak olsun. Resulullah'ın gönlünü hoşnut edebilecek bir semere-i cennet olsun. Akıllıca sarf edilen bir söz olur. Mefhumu muhalifini arz etmiyor. Diğerlerine akılsızlık, mantıksızlık demiyorum. Mümin Rabbin kendisine ihsan ettiği her şeyi kendi nurlu yolunda ve nurlu bir istikbal istikametinde en mükemmel şekilde kullanır ve en mükemmel semereleri almaya çalışır. Böyle hareket eden mümin, o nisbette menfilerden uzaklaşmış, o nisbette müsbetler içinde bulunmuş, hayırlı şeyler içinde bulunmuş olacaktır. Sözü kürsüde getire getire, çok söz söyleme meselesine, çok soru sorma meselesine getirmiş, intikal ettirmiştik. Aklı başında bir müminin hayatında kendisini ilgilendirmeyen, ahiret hayatını ilgilendirmeyen, içtimai hayatı için çok lüzumlu olmayan meseleleri didiştirme, kurcalama, onlardan sorular, istifamlar çıkarmanın yeri yoktur. Aklı başında bir mümin akidesine ve ameline müteallik meseleleri lüzum hissettikçe el alır. Zira Resul-i Ekrem'in sahih hadislerdeki beyanı içinde bilir ki, çok söz insanı baş aşağı götürür, yıkar. Sahabine ennebiyyü anil kili vel kal ve idatil mal ve kesseti sual sözüyle bunu bize anlatıyor. Her yerde ulu orta söz konuşmam, her mesele hakkında fikir beyan etmem, her şeyi biliyor gibi ille de bir beyanda bulunmam ve sonra müsrif ve mübezzir olmam, malını sağa sola saçma, onu da yerinde kullanmamam,
sözü de yerinde kullanmamam ve gelişi güzel sorular sormam, istifam çıkarılmaması gereken şeylere dair, nezaketinden ötürü tazim durulması gerekli olan şeylere dair dahi muttasıl soru çıkarmam. Allah'ın sevmediğim ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hoşlanmadığı, yasakladığı bir keyfiyettir. Binaenaleyh mümin, 20. asırdaki mümin bilhassa, içinde yaşadığı devirde herkes soru soruyor, çeşitli meseleleri kurcalıyor ve istifam çıkarıyor ondan. Ben de yapayım yoluna girersem, hafizan Allah baş aşağı gider yıkılır. Maazallah cehenneme yıkılır gider, Allah korusun. Aziz Müslümanlar, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem çok soru sormayın buyuruyordum. Hatta bir defasında وَلَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءٍ تُبْدَ لَكُمْ تَسُوكُمْ ayeti celile-i kerimesini bu münasebetle irad buyurdular. Siz size tebliğ edilen şeyleri sımsıkı tutunun, yaşayın. Benim size anlattığım şeylere bağlanın, kalın. Bunun ötesinde peygamber biliyor diye soru sormayın. Gerekli olmayan, hayati ehemmiyeti olmayan meseleleri kurcalamayın diyordu. Ve Enes bize şu tabloyu naklediyor. Selûni mahşi'tüm dedim. Öfkelenmişti, herkes soru soruyordu, canı sıkılmıştım. Selûni mahşi'tüm. Gayrı ne isterseniz sorunuz, hepsine cevap vereceğim diyordum. Böyle âli bir mehafildim. O minberde hutbe irat buyuruyordum. Yer yer cemaat kalkıyor, Resul-i Ekrem'e sorular soruyorlardı. Sorun ne sorarsanız cevap vereceğim dediği için soru soruyorlardı. Birisi kalkıp diyordu ki, ya Resulallah men ebi, babam kim benim? Senin baban falandır diyordum. İki delikanlı kalkıp babalarını soruyorlardı. Onların babalarının da belki başka bir şahıs olduğunu söylüyordum. İçi bozuk, belki de Resul-i Ekrem'i tecrübe sadedinde birisi kalkıp diyordu ki, ben cennette miyim, cehennemde miyim? Ona da dünyasını başına yıkacak şu sözü söylüyordu. Sen cehennemdesin buyuruyordu. Cemaat da öfkelenmiş, heyecanlanmış. Camide heyecanlanmış, gözü dolmuş. Resul-i Ekrem'de çok heyecanlanmış ve gazaplanmıştım. Biz Buhari Müslim'de sadece Abdullah İbni Hüzafet Hüseyin'in kalkıp soru sorduğunu görüyoruz. Diğerleri diğer kitaplara aittir. Ya Resulallah benim babam kimdir dedim. Abdullah İbni Hüzafet Hüseyin senin baban Hüzafet'dir buyurdun. Anasının yanına geldiği zaman da oğlum beni rezil mi etmek istiyordun? Kadın hitabında bulundum. Çok soru sorma karşısında Resul-i Ekrem'in nasıl rahatsız olduğunu, nasıl tedirgin olduğunu her sahabi hissetmişti ama ne yapacaklarını bilemiyorlardı. Ömer'in bir faysal olarak, çok yerde yerinde sözü kesen bir insan olarak dizlerinin üzerine doğrulduğu görüldü. Ağlayarak söyle diyordu. Radina billahi rabbe ve bil islami dina ve bi Muhammedin resula. Tekrar edip duruyordu. Mescid Ömer'in gül sesiyle dolmuş, lerzeye gelmiştim. Artık mescitte Resul-i Ekrem'in sesi değil, Ömer'in sesi duyuluyordum. Rabb olarak Rabbimizden razıyız ya Resulallah. Nebi olarak senden razıyız ya Resulallah. Kitap olarak Kur'an'dan razıyız ya Resulallah. Din olarak İslam'dan razıyız ya Resulallah. Durmadan tekrar ediyordum. Sinirler yatışmıştım. Şefkatle Nebiler Nebisi ona döndüm. Tatlı bir reveransla iclis ya Ömer rahimekallah. Allah'ın rahmeti seninle olsun, otur Ömer'im diyordum. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem kesreti sualin, kilukalin, idaati malin hepsinin birer israftan ibaret olması itibariyle bir faslı müşterekte topluyor ve insanın helakini bu üç hususa bağlıyordu. Nehyediyordu bundan. Her yerde ulu orta söz konuşanlar, dilini tutamayanlar, laf konuşmak için laf konuşanlar, beğendirmek için laf konuşanlar helakettedir. Malını zayi edenler helakettedir çünkü ikisi de boşa gidiyor. Bu aynı zamanda peygambere karşı hususiyle Diyanet mevzuyla alakalı çok soru soranlar onlar da helakettedir. Aziz Müslüman, lisanın, beyanın başımıza getirdiği afetlerden, 20. asırdaki afetlerden bir tanesi de budur. Belki bu bir şey içinde hadis-i şerif meseleyi çatallaştırıyor. Birkaç şey de bunlardır. Rabbim bizi muhafaza buyursun. Söz söylemenin ve beyanın terviş edildiğim, hiç gereği olmayan yerde muhakkak insanların kalkıp boy göstermek istediği 20. asır, nefislerin firavunlaştığı ve beyanlarla insanların kendilerini halka kabul ettirmeyi düşündürdüğü yıkılası 20. asır, bir yönüyle bir kısım kimseleri bu noktada mahvup perişan etmektedir. Haslı müşterekle diğer noktada şunu görüyoruz. Harıl harıl malların sarf edilmesi, hatta açlıkların ve sefaletlerin beri tarafta da en alil hayatın yaşanması, adalarda hayatın yaşanması, Avrupalarda hayatın yaşanması, içtimai hayatı zir-i zeber edebilecek bir karışıklıkla karmaşıklık meydana getirdiğinden, burada da Resul-i Ekrem israfa parmak basıyor ve bir cemaatin bununla helak olacağını ifade buyuruyor. Beri tarafta ise, din ve dince mukaddes sayılan meselelerim, hafife alırcasına onlar hakkında istifamı imal etmek, muttasıl sorular sormak, dinin haysiyet ve namusu mevzuunda hassas olmamak, gelişi güzel meseleleri kurcalamak, bir yönüyle bu da dini hayatımıza müteveccih bir tehlike olduğundan ötürüm, bunun da bizi yıkma ihtimali vardır. Rabbim bizi yıkıcı bu şeylerden muhafaza buyursun. Sözün söylenmesi lazım geldiği yerde söylemeye bizi hidayet eylesin. Malı da yerinde sarf edilmesi lazım geldiği yerde sarf etmeye hidayet eylesin. Ve sadece ciddi hayati sorular karşısında cevap verme lüzumunu duyarak cevap vermekle bizleri serfiraz eylesin. Füzuliyattan, malayaniyattan, gereksiz şeylerden, davranışında gereksizinden, sözünde gereksizinden, sualinde faydasızından ve gereksizinden, ahiret hesabına olmayanından, dünya hayatını tamir etmeyeninden, içtimai hayatımızın sağlamlığına bir şey getirmeyeninden, Allah bizi muhafaza buyursun. Ela inne ahsenel kelami ve ebla'n nizam. Kelamullahil melikil azizil allam. Kema kâlallahu tebâraka ve teâlâ fil kelam. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ
Aziz Müslümanlar! Allah Celle Celaluhu ilk nimetlerini cebri lütfi havası içinde bizim irademiz, o mevzudaki isteğimiz işin içine girmeden bize lütfetmiştir. İradesiyle arz-ı endam eden insanlara Rabbimizin ikinci nimetlerine gelince onlar birer şart-ı adiye, birer küçük sebebe bağlanmıştır. Rabbim bizi nimetlerle perverde edecek, dünyada ve ukbada aziz kılacaktır. Fakat bu istikamette bizim bir kısım gayretlerimize bağlamıştır. Biz bu istikamette bizden istenen vazifeyi yerine getireceğiz. Rabbim de bizi o nimetlerle perverde edecek ve aziz kılacaktır. Daha sonraki nimetler cebri lütfi şeklinde cereyan etmediğini bir kere daha hatırlatayım. Sizi ilk defa yaratan Hazreti Allah yaratırken sizin iradenizin müdahalesi yoktur işin içinde. Sizi mümin yaratırken yine iradenizin dehli yoktur. Bu memlekette yaratırken yine iradenizin dehli yoktur. Müslüman bir anadan babadan getirirken bütün bunlar cebri lütfi şeklinde cereyan eden şeylerdir. Ama daha sonra yeni yeni nimetlerin akıp akıp başınıza gelmesini bekliyor, intizar ediyorsanız bu sizin iradeniz, bu mevzudaki cehdiniz ve gayretinize bağlanmıştır. Sizden herhangi bir cehit olmadıktan sonra Rabbin nimetleri size gelmeyecektir. Gelirse fevkaladeden bir şey olacaktır. Aramızın bulunmuş olması ve telifimiz,
Rabbin büyük nimetlerinden birisidir. Birbirimizle aramızı bulmamız, sıcak bir atmosfer meydana getirmemiz, musamaha ahlakı içinde yaşamamız, sevgi atmosferi içinde yaşamamız. Rabbim bunu da bize lütfedecektir. Fakat bu mevzuda gelişmiş idraklara, inkişaf etmiş gönüllere ve tam duyan ve duygulanan vicdanlara Rabbimizin lütfu olarak gelecektir. Ama insanlar vicdanıyla, kalbiyle, kafasıyla devreye girecek, Rabbisinden bunu isteyecektir, o da lütfedecektir. Onun içindir ki aleyhissalatu vesselam bu mevzuda ümmetine şunu duyurur. Ben Rabbimden ümmetim için şunu şunu şunu istedim. Bana lütfettiler. Fakat dedim ki ya Rabbi ümmetim arasına iftirak atmam. Onları bölme parçalamam. Rabbim benim bu duamı kabul etmedi diyor. Zira bu ümmeti Muhammed aleyhissalatu vesselamın davranışlarıyla ayarlamasına bağlı bir husustur. Zira ümmeti Muhammed'in ittihadı, aklı eren, müdrik ve şuurlu kafaların birleştirici ve uzlaştırıcı unsurları ortaya dökmesine bağlıdır. Zira bu bir rüştüne erme ifadesidir. Rüştüne eremeyen kimselerin uzlaşması düşünülemez. Sokaklardaki çocukların ebediyen kardeş olarak yaşadığını gösterebilir misiniz? İnsanın donundaki mahlukatın boğuşmadan yaşadığını gösterebilir misiniz? Boğuşmadan yaşama bir şuur işidir, bir idrak işidir. Rabbim senin şuur ve idrakını onu lütfedecektir. Civan mertlik yapacaksın. Şuur ve idrakınla devreye gireceksin. Bu ihsan-ı sani senin iradene terettüp edecektir. Bakın sahabide nasıl bir anlayış Rabbin lütfunu çağırıyor. Rabbin lütfunu davet eden anlayışa bakın. Orada bir iki misalini arz ettim size. Fahri kainat Efendimiz Medine'ye teşrif edince Evs ve Hazreç birbirini yiyip duruyorlar. Bazı vakaları cereyan ediyor. Herkes birbirine düşman. Ubade İbni Samit, Muaz İbni Cebel'e düşman. Sa'd İbni Muaz'a düşman. O ona düşman, o da ona düşman. Fahri kainat Efendimiz'in ilk halakasını teşkil eden topluluk bütünü birbirine düşman. Resul-i Ekrem ellerinden tutuyor, bunları kardeş yapıyor. Her muhacirini bir ansardan bir zatın evine koyuyor. Ve aynı zamanda onlar onların bağlarında çalışıyor ve istifade ediyorlar. Aylar geçiyor aradan. Yurdunu, yuvasını terk etmiş, hiçbir şeye sahip olmayan fakir bir topluluk. Muhacirin. Yurdu, yuvası, bağ bahçesi içinde çalışan, servetli veya hiç olmasa zirai durumu iyi olan zengin bir topluluk, ansar. Muhacirin ansarın evinde çalışıyor. Ansarın evinde yatıp kalkıyor. Ansarla beraber giyip içip oturuyor, ansarla beraber dolaşıyor. Bir gün muhacirin geldi Resul-i Ekrem'e, dediler ki ya Resulallah, bu ansar kardeşlerimiz bize yardım ediyorlar. Bizi kardeş kıldın bunlarla. Fakat bize giran geliyor ve var olduğumuz hissine varıyoruz. Biz Allah için Mekke'yi terk ettik. Allah için evladı iyali terk ettik. Allah için yurdu yuvayı terk ettik. Ve Allah için hicret ettik. Sırtımızdaki elbiseyle ve kursağımızdaki ile şayet hicret ettiysek Allah için hicret ettik. Ama şimdi şu duyguya kapıldık, mazur görün. Biz sanki Ansar kardeşlerimiz bize baksın ve biz de tüfeğli olarak onların sırtından beslenelim diye buraya hicret etmiş gibi geliyor bize. Ansar'ı çağırdı Efendimiz. Bakın dedi, muhacir kardeşleriniz ne diyor? Ayrılmak istiyorlar. Kendi işlerini kendiler görmek istiyorlar. Belki dilenmek, belki de çarşıda pazarda hammallık yapmak istiyorlar. Ansar ağladı. Dediler ki ya Resulallah, muhacir kardeşlerimiz senin için her fedakarlık yaptılar. Yurtlarını, yuvalarını terk ettiler. Müsaade etsinler Allah için biz onlara bakalım. Müsaade etsinler evlerimizde barındıralım. Muhacirin diyordu ki hayır ya Resulallah, bağışlasınlar bizi. Bağışlasınlar, ayrılalım bugünden itibaren. Biz hizmetimizin mükafatını alıyoruz, ağır geliyor bize. Bunun için hicret etmişiz gibi geliyor. Ansar ayağını diretiyor, olamaz diyor. Muhacirin de illa da ayrılalım diye diretiyor. Ve Resul-i Ekrem sulh ediyor onları. Diyor ki evlerinden ayrılın.
bağla bahçelerde beraber çalışın.
Siz de kazancınızı alın. Kendinize göre öyle mezar-ı maişetinizi temin edin ve geçinin diyor.
Gönülleri Ansar'ın istemiyor ama hakem Resul-i Ekrem olduğu için razı oluyorlar.
Bu Fahri Kainat Efendimizin eliyle teessüs etmiş bir kardeşliktir. Ve ilk kişinin hayatında cereyan eden şu tabloya bakın.
Her muhacirin bir Ansar'a kardeş edilmişti. Mekke'nin peçesini taşıyan Abdurrahman bin Avf da Medine'nin sultanı, Uhud'un kahramanı,
şehitlik anlarını yaşarken kendisini soran Muhammed İbni Mesleme'ye yaralı aslan şöyle diyordu. Peygamber'e selam söyle, Uhud'un arkasından cennetin kokuları geliyor bana.
Sa'd İbni Rebi radıyallahu anh bu iki zatı da bir kardeş yapmıştı. Abdurrahman bin Avf diyor ki kardeşim bana öyle bakıyordu ki evde kendisi en mütene odadan ayrılmış ben orada yatırıyordum.
Hanım içinde bir yer bölmüştü orada yatıyordu. Kendi de bir yerde yatıyordu.
Bir evi parçalamış bölmüştü bizi de içinde barındırıyordu. Bir gün hayretimi mucib olacak. Beynimi kafatasım içinde donduracak bir tabloya şahit oldum. Gözleri dönmüş gibi Uhud'daki kahramanlığına yakışır bir kahramanlık içinde.
Elinden tuttuğu gibi tesettür ayeti yok daha. Beni iki zevcesi var yanlarına götürdü.
Oturuyordu iki hanımı da Maksure'nin arkasında. Hanımlarını gösterdi, bunlar benim zevcelerim kardeşim dedi.
Mekke'yi nasıl bırakıp geldiniz onu ben biliyorum. Peygamber için nasıl her şeye katlandınız onu ben biliyorum. Şunlar benim zevcelerim, beğen bunlardan bir tanesini.
Vallahi boşayacağım, iddetini bekleyecek ve sen evleneceksin.
Anlıyor musunuz kardeşliğim? Abdurrahman bin Avf cüannet bir insandır. Kendi çoluğunu, çocuğunu ve zevcesini Allah için terk eden insan, ruhta bir hisse tahsil edebilecek böyle bir şeye razı olmaz.
Kardeşim zevcen de sana mübarek olsun, malın da sana mübarek olsun, aile efradın da sana mübarek olsun.
Sen bana pazarın yolunu göster de hammallık yapmasını bilirim. Şerefli sahabim, Mekke'de büyük ticaretler çeviriyordum.
Dıştan gelen kervanlar Abdurrahman bin Avf'e ulaşıyordum.
Bu güleş yüzlü adamı görmeden, bu tatlı çehreyi görmeden tüccar geçmiyordum.
Ama orada eline bir ip alacak canım çıksın. Pazar pazar dolaşacak. Yok mu hammala iş taşıttıracak diyecek.
Hammallık yapacak. Mezar-ı maişetini temin edecek.
Zevcesini tatlika dilbeste kardeşlik şuurum. Ve kardeşinden Müslümanlık hesabına bir şey koparmama duygu ve düşüncesi içinde alabildiğine civan mert başka bir sahabi ruhu.
Kardeşlik bu denli sağlam kaideler üzerine oturtulursam, bu cemaat batıyı hayrette bırakacak şekilde,
gibi kimselere, Arnold gibi kimselere hayret ediyoruz. 25 senede cihanın imparatorluklarını yıkan, yerinde muhteşem bir medeniyet kuran, baharsı 7-8 asır devam eden, şu Müslümanlığın inkişafına hayret ediyoruz dedirten, işte onlardaki tevfik-i ilahinin vesilesi bu ittifak ve ittihat ruhudur. Rabbim bize bir lütufta bulunacak. Biz aziz ve payidar kılacak. Fakat ilk müdahale ve muhaleceyi biz yapacağız.
Bu kardeşlik şuurunadır ki Allah Celle Celaluhu cihanın hazinelerinin kapısını açtı onlar için.
Koca Sasani İmparatorluğunu bir hamlede yıktırdım. Koca Bizans İmparatorluğunu toz toprak haline getirdim.
Ve cihanın tek medeniyet menbaı halinde, tek medeniyet muallimi halinde Müslümanlığı insanlığa takdim ettim.
Aziz Müslüman kardeşlik, Rabbim büyük gördüğü şeylere saygılı olmam. Ehli kıbleye saygılı olmam. Ehli imana saygılı olmam. Secde edenlere saygılı olmam. Rabbe dilbeste olanlara, Hazreti Muhammed'e bağlı olanlara saygılı olmam. Sağda, solda, ortada, ortanın sağında ve solunda, nerede olursa olsun ehli kıbleye saygılı olmam. La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah'a saygılı olmam.
Rabbim bu ahd-ı peyman içinde sadakatle yaşamaya bizleri muvaffak eylesin.
İnsanımızın gönlünü şuurlu, uyanık, hüşşar ederek
aralarında kendilerini telife götürebilecek hususlarda dirayet ve kiyasetle onu serfiraz eylesin. Ela inne ahsenel kelam ve ablagan nizam kelamullahil melikil azizil allam kema kalallahu tebareke ve teala fil kelam ve izâ kure'el kur'anu festemi'u leh ve ansitû leallekum turhamun. Euzu billahi mineşşeytanirracim. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم صدق الله العظيم الحمد لله الحمد لله الحمد لله حمدا كاملين كما أمر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله النبي المعتبر تعظيمًا لنبيه وتكريمًا لفخامة شان صفيه. فقال الله عز وجل من قائل مخبرًا وآمرًا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليمًا. لبيك.